9. ayrım sayfa 83. Ultimatum. Anders de la Motte. Julia Gabrielson eski Swenson'un kahve sehpasında bulduğu küçük marihuana poşetini kaldırdı ve onun solgun yüzünün önünde salladı. Pekala, özetlersek Şubat'ın başıydı. Kendisine Frank diyen gizemli bir şahıs seninle irtibata geçti. Ve sadece mesaj götürmen ve ondan mesaj getirmen için sana para verdi. Sonra da Sarac'ın kaçmasına yardım etmen için biraz daha para verdi. Ve bildiklerinin hepsi bu kadar. Eski koltukta Julia ile Amantin'in arasında oturmuş kafasını sallayarak söylenenleri onaylıyordu. Bu Frank'ın nereden geldiğini ya da Sarac'tan ne istediğini bilmiyorsun, öyle mi?
Dediğim gibi bir akşam barda ortaya çıktı ve bana içki ısmarlamaya başladı. Sonra onun için bir iyilik yapmamı istedi. Çok zor gelmedi ve parası da iyiydi. Ama sonra dallanıp budaklandı.
Genç adam acılı bir ifade takındı. Julia'nın parmakları arasındaki marihuana poşetine bakmamaya çalışıyordu. Ve sen de paraya alışmaya başladın, anlıyorum. Julia poşeti sehpaya eskinin önüne koydu. Bu fena bir zula. Bir yıl hapis yatırır değil mi Amante?
İki olabilir dedi Amante karamsar bir şekilde eskile bakarak. Tedarik maksadıyla uyuşturucu bulundurma, bu ciddi bir suç.
Julia gülmemek için kendini zor tuttu. Amante hızlı öğreniyordu. Eskinin yüzü daha da beyazlaştı. Adem elması aşağı yukarı oynuyordu.
Yemeyin beni, bu benim otum, torbacı değilim ben. Bakın size bildiğimin hepsini anlattım. Yaptığım tek şey ana anahtarı kopyalamaktı. Sonra fark edilmeden kaçması için en uygun zamanı kararlaştırdık. Sarac nöbet değişimi esnasında çıkıp arabamın bagajına saklandı. Ardından onu tren istasyonuna bıraktım. Bir tren bileti, Stockholm'de kullanması için bir otobüs kartı ve biraz da nakit para verdim, bu kadar.
Sonra da yakalandın dedi Amante.
Hayır kahretsin, beni dinlemiyor musunuz siz? Eski kollarını iki yana açtı. Beni uyuşturucu çalmakla suçladılar.
Sarac'a verdiğin uyku haplarını ve yatıştırıcıları.
Evet, yatıştırıcıları anlıyorum, yani adam iyi değildi. Ama hali hazırda bir poşet uyku hapı vardı. O yüzden neden iki tane daha istedi anlayamıyorum. Önemli olduğunu söyledi. Gitmeden önce tam 25 tane olmalıymış. Yoksa hiçbir yere gitmeyecekti.
O halde seni işinde neden haplar oldu dedi Julia.
Tanrım, siz ikiniz inanılmazsınız diye omurdandı Eskil. Polis olmak için bir giriş koşulu falan yok mu yahu? Size neler olduğunu zaten anlattım. Kimse beni kovmadı, bir şey kanıtlayamadılar. İstifamı vermem karşılığında 6 aylık maaşımı ödediler. Zaten orada çalışmak istemiyordum. Nasıl bir yer olduğunu gördünüz. Faşist bir kuruluş. Çalışanların idrar tahlili vermesi gerekiyor. Bunun gibi bir sürü bok püsür.
Bu gizemli Frank dedi Julia. Biraz daha ondan bahset.
Eskil abartılı bir şekilde iç geçirdi.
Bin defa söyledim. O ve Sarac geçen kış bir adadaymışlar. Bir sürü insan ölmüş. Adam da bu yüzden Sarac'la konuşmak istiyordu.
Ve Frank hakkında sadece hafif bir aksanı olduğu, iyi para ödediği ve polismiş gibi takıldığı dışında başka bir şey hatırlamıyorsun, öyle mi?
Hatırlamıyorum, yani aylar oldu. Aslında biraz topallıyordu. Fiziği iyi gibi olsa da.
Julia yine ot torbasını sallamaya başladı.
Buraya bir narkotik köpeği mi getirsek dedi Amante'ye. Bu dairenin altını üstüne getirelim. Belki komşulara burada uyuşturucu alışverişi yapılıp yapılmadığını sorarız.
Hemen arayayım mı?
Arasan iyi olacak sanki. Eskilciğimizin kafası pek çalışmıyor. Ondan işe yarar bir bilgi alamayacağımız intibasına kapılıyorum.
Julia Eskil'e döndü. Neredeyse kafasındaki çarkların dönüşünü görebiliyordu. Amante yavaş yavaş ayaklandı ve cep telefonunu çıkardı.
Bekle dedi Eski, bekle, lanet olsun, görmeniz gereken bir şeyler olabilir.
Sabahlığının ceplerini karıştırmaya başladı. Çatlamış ekranlı bir akıllı telefon çıkardı ve onu kurcalamaya koyuldu.
İşte dedi hevesle telefonu Julia'ya uzatırken, Sarac bana bu fotoğrafı çektirdi.
Ekranda keskin atlı bir adamın flu bir fotoğrafı vardı. Başka yöne bakıyordu ve fotoğrafın çekildiğinden haberdar değilmiş gibiydi.
Frank bu işte polise benziyordu derken ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi?
5. Bölüm. Kasabanın kıyısındaki spor sahalarını geçtikleri sırada yağmur yağmaya başladı. Önce minik damlalarla başladı, Yulia zahmet edip silecekleri bile açmadı. Ancak yağmur giderek şiddetini arttırdı, yaz akşamıyla yolun her iki tarafında uzanan ormanın arasındaki ayrımı sildi. Şimdi ne yapacağız dedi Amante? Person'u arayıp ona Sarah'cığım bakım evinde olmadığını söyleyecek miyiz? Ve elimizde onu dışarı kaçıran kişinin yanı sıra muhtemelen öldüren adamın fotoğrafının olduğunu. Yulia başını iki yana salladı.
Person'la konuşmak için henüz çok erken. Bu artık güvenlik polisinin dosyası ve sen de duydun. Elini tamamen çekeceğime dair söz verdim.
Ve bizi Sarac'ın bakım evinde olduğuna ikna etmeye çalışan person olduğu için onun hangi tarafta olduğunu tam bilemiyorum. Ama tüm bunlarla kime gideceğimizden bağımsız olarak elimde flu bir fotoğraf ve bir isimden fazlası olana kadar beklememiz daha iyi.
Peki ne düşünüyorsun?
Henüz bilmiyorum, biraz düşünmem lazım.
Ayrıca senin hangi tarafta olduğundan emin değilim diye düşündü Yulia. Bu dosyayı sürdürmek için biraz fazla hevesli gibisin.
Elbette dedi Amante. Dönene kadar en az 4 saatimiz var. Dilediğin kadar düşün. Amante araba radyosunu kurcalamaya başladı ve 3 ayrı reklamı geçtikten sonra nihayet ağlak bir Whitney Houston baladı bulmayı başardı. Eski bir evin yanındaki bir kavşağa yaklaşmak üzereydiler. Ev uzaktan neredeyse terk edilmiş gibi görünüyordu. Ancak yanından geçerken Yulia pencerelerden birinde bir televizyon ekranının hafif ışığını gördü. Daha çok zihnine birkaç dakika başka bir şey düşünme şansı tanımak için ''Bir düşünsene, burada yaşamayı seçen insanlar var.'' dedi, her şeyden bu kadar uzakta.
''Şaşıracağın kadar çok insan böyle bir fırsat için ölümü göze almaya hazır.'' diye mırıldandı Amante.
''Ne dedin sen?'' Amante başını kaldırdı, sesli konuştuğunun farkında değildi.
''Diyorum ki, şaşırtıcı sayıda insan buraya gelebilmek için hayatlarını riske atmaya hazırlar. 100 binlercesi.''
Yulia bir fırsat görmüştü ve değerlendirmeye karar verdi. ''Lampedusa kabus gibi olmalı değil mi? Konuşmak istemezsen anlarım.''
En kötü zamanında her hafta 2 gemi geliyordu.
Amante'nin sesi aniden açılmış monotonlaşmıştı.
Yani belki tam olarak gemi denemez. Bazıları yalnızca küçük bir kayık ve bir motordan ibaretti. Daha büyük gemiler daha bile kötüydü. Yemek yok, tuvalet yok, içecek su bile yok. Yük ambarları o kadar doluydu ki bazen aşağıda hava bitiyordu biliyor musun?
Sözcükler Amante'nin boğazına takılıyor gibiydi.
''Biliyor musun, yeterince sıkış tepişlerse ölü insanlar ayakta durabiliyor. Rigor mortis, yani ölüm sertliği onları heykele çeviriyor. Erkek, kadın, çocuk, büyük aileler. Dikkatle dinlersen neredeyse hala yardım istediklerini duyabilirsin.''
Amante başını çevirdi, radyoda acıklı şarkı çalmaya devam ediyordu.
Her sene 3000 ölü ama AB fonu kısıyor. Yanlış ten rengine sahip oldukları için ölen insanları kurtarmak adına milyonlar harcamaktansa bankaları kurtarmak için milyarlar harcamayı tercih ediyorlar.
Ve sen bunu duymaktan hoşlanmayacak birine söyledin.
Amante yine o küçük gülümseyişle yanıtladı. Hatta söylemem gerekenden çok daha fazla defa. Çok daha fazla defa.
Peki ne oldu?
Amante omuzlarını silkti. Bir bok olmadı. Gemiler gelmeye, insanlar ölmeye devam etti.
Bunun üzerine de sen nakledildin.
Öyle de denebilir.
Sesindeki bir şey konuşmanın sona erdiğini belirtiyordu ve Yulia daha fazla soru sorma isteğine karşı koydu. En azından o anlık. Bir yol işaretinin yanından geçtiler. Eve dönüşlerine 300 kilometreden az kalmıştı. Yulia er ya da geç karar vermek durumunda kalacaktı. Bu dosya tek başına devam etmesi zor olurdu. Ayrıca Amante'nin arkadaşlığından keyif almaya başlıyordu. Biraz gönülsüzce de olsa. Yorumlaması güç gülümseyişi, sorunları çözmedeki sıra dışı yöntemleri, farklı durumlara hızla uyum sağlayışı, ancak belki de hepsinden önemlisi kurbanlardan, ölülerden bahsedişi.
Babam polisti dedi Yulia, dedem de evde polis meselelerinden pek bahsetmezlerdi. Annem bundan hoşlanmazdı. Herhalde benim bu hikayeleri duymamı istemiyordu ama yine de farklı, kendin tecrübe etmedikçe anlayamayacağın bir şey yaptıklarını sezmiştim. Bir şekilde anlamıştım. Galiba polis olmayı istememin sebebi de buydu. İlk başta her şeyin adrenalinle alakalı olduğunu düşündüm. Kendini tehlikeye atmakla. Bambaşka bir şey olduğunu anlamam yıllar sürdü. Bu iş insanları en kötü hallerinde görmek demekmiş. Sarhoş, perişan, öfkeli, aşağılanmış, dövülmüş, tecavüze uğramış ya da öldürülmüş. Bunu görmek ve bununla ilgili bir şeyler yapmak, başarılı olduğundan daha sık başarısız olmak ama yine de vazgeçmemek.
Yulia sustu. Sarhoş'un parçalanmış bedenini düşündü ve değişik bir ifade almış yüzünü. Amante hiçbir şey demedi ama Yulia onun dikkatle dinlediğinden, ne anlatmak istediğini çok iyi bildiğinden emindi. Arabanın farlarının ışığı yolun kenarındaki bir çift gözden yansıdı. Yulia anlık bir hareket fark etti ve ayağını gazdan çekip frene bastı. Fakat hayvan gitmişti bile. Kedi ya da belki de bir tilkiydi.
Scarpe hakkındaki tüm detayları bilmediğini söylemiştin dedi Yulia. Orada Sarhoş'la birlikte iki kişi daha bulundu. Hatta daha spesifik olmak gerekirse hemen yanı başında.
Amante dönüp ona baktı. Kimdi onlar?
İlki bir kadındı. Natalie Aden. Araba kazası sonrası Sarhoş'un kişisel asistanı olarak çalışıyormuş. Onun müdahalesi Sarhoş'un hayatını kurtardı. En azından onunla bir konuşmalıyız. Ona Frank'ın fotoğrafını gösterelim. Bakalım belki bir yerden hatırlar. Ancak bence ikinci kişiyle başlamamız gerekir. Frank'ı teşhis edebilecek biri varsa muhtemelen odur.
Kimden bahsediyoruz?
Atıf Kassap. 7 yıl önce Stockholm yeraltı dünyasının meşhur bir üyesiydi. Yaramaz bir piçti. Emekliye ayrılıp annesiyle birlikte ülkeyi terk etti, bir daha da dönmedi. Ta ki geçen kışa, kardeşinin cenazesine kadar. Anlaşılan birileri onu işe dönmesi için ikna etmeyi başarmış.
Bir araba kendilerine doğru yaklaşırken Yulia farlarını kıstı.
Kassap Scarpe'deydi ve başkomiser Peter Moller'ı başından vurdu. 3 kişiyi daha öldürdü ve kendisi de birkaç kurşun yedi. Hayatta kalamayacağı düşünülüyordu ama Natalie Aden'in çabaları sayesinde o da kurtuldu.
Ne yazık ki diye ekledi Yulia kendi kendine.
Kassap sorgusunda hiçbir şey söylemedi ve davası boyunca da sessizliğini korudu. Neden adada olduğuna ya da onu kimin tuttuğuna dair ağzından tek kelime çıkmadı. Ömür boyu hapis aldı. Temyize gitme zahmetine bile girmedi.
Tuhaf. Yulia başını sallayıp onayladı.
Çok. Ama Scarpe ile alakalı tuhaf pek çok şey var. Atıf Kassap şehrin güneyinde Anka isimli son derece güvenlikli bir tesiste tutuluyor. Düşük ihtimal ancak bence en kısa zamanda gidip onu bir görelim derim.
Yani bir polis katilinin yardımını isteyeceğiz.
Evet, bir başka polis katilinin izini sürmek için dedi Yulia. Ne dersin?
Amante cevap vermedi ama Yulia gözünün ucuyla baktığında o gizemli gülümseyişi bir an yine gördü. Altıncı bölüm. Anka kuşu tutuşan alevlerin içinde ölen ve yanar döner tüylerle küllerinden yeniden doğan kuş. İsim daha yersiz olamazdı. Hapishanedeki hiç kimse kendisinin daha iyi bir versiyonuna dönüşüp dışarı yeni parıltılı tüyleriyle toplum tarafından kucaklanılmaya hazır uyumlu bireyler olarak çıkmıyordu. Çoğunluğu birkaç yıla ilk seferdekiler kadar fener suçlarla parmaklıklar arkasına tekrar yollanırdı. Belki de ismin gönderme yaptığı tekrar döngüsü buydu. Bir çeşit alaycı göz kırpış. Bu işin nasıl sonuçlanacağını hepimiz biliyoruz değil mi? Atıf Kassap kahvaltı tepsisini bir kenara itti ve elindeki 3 kartı yüzüstü halde önündeki sehpaya koydu. Tavandaki kameraya baktığını fark etti. Yüzlercesinden biriydi. Anka üniteleri ülkedeki en tehlikeli, kaçmaya çalışması en muhtemel mahkumlara ev sahipliği yapmak üzere inşa edilmişti. Dış dünyaya açılan hiçbir kapı ya da geçit yoktu. Çıkışın tek yolu başka bir bölüme açılan bir yeraltı tüneliydi. Hapishanenin içinde bir hapishane. Atıf sosyal faaliyet odasında diğer masalardaki adamlara baktı. Toplamda 15 kişilerdi. Katiller, uyuşturucu satıcıları ve banka soyguncularından oluşan ilginç bir karışım. Hepsi tehlikeli ya da firara yatkın tipler değillerdi. Devlet Anka bölümlerindeki kapasite ihtiyacını gözünde büyütmüş ve daha sonra da gösterişli yeni tesislerinin yarı boş kalmaması için sakinler arasına sıradan suçlular da karıştırmıştı. Ancak birkaç adamın da kesinlikle hiçbir sınırı yoktu. Ters bir durumda hem kendileri hem etrafındakiler için ölümcül olabilirlerdi. Ortadaki masadaki iri kıyım, kare vücutlu Roscoe dedikleri patlak gözlü adam, birimin şu andaki gayri resmi patronuydu. Roscoe geldiği ilk günlerde kendini tanıtmıştı. Gangster tarzı el sıkışmış, Atıf'ın bilmediği bir sürü kişinin ve hiç duymadığı çetelerin ismini anmıştı. Atıf bir polis katili olarak burada saygıyla yaklaşılan bir adamdı. Ancak aralarındaki konuşma hoşbeşten daha fazlasıydı. Roscoe onu değerlendiriyor, bir tehdit olup olmadığına, güç dengesini bozup bozmayacağına karar vermeye çalışıyordu. Atıf'ın hapishane politikalarına hiç merakı yoktu. Kendi dünyasıyla sınırlı kalıyor, kitap okuyor ve ufak spor salonunda spor yapıyordu. Lastik bantlar ve pilates topları, ağırlık ya da hapishane düzenlemelerine göre zaten tehlike oluşturan, suçluları kas yığınlarına çevirecek herhangi bir şey yoktu. Buna rağmen izin verilen egzersizler Atıf'ın hasarlı vücudunu yavaş yavaş iyileştirmeye yetecek nitelikteydi. Doktorlar 4 metre bağırsağını almışlar, gövdesinden neredeyse 1 litre kan çekmişler ve daha az ciddi bir dizi yarayı daha tedavi etmişlerdi. Atıf kurtulmuştu ve bunun için kime teşekkür etmesi gerektiğini biliyordu. Teşekkürünü bir gün yüz yüzeyken etmeyi umut ediyordu. Atıf önündeki kartlara boş boş baktı, sonra gözlerini kapattı. Irak'taki evinin görüntüsünü hayaline getirmeye çalıştı. Arka bahçedeki badem ağacının kokusunu, tepedeki yıldızlı gökyüzünü. Ancak anısı Atıf'ı canlı tutmak için düzenli çabalarına rağmen puslanıyor. Annesinin yıpranmış fotoğraf albümlerindeki eski fotoğraflar gibi renklerini yitiriyor. Bir zamanlar olduğu şeyin soluk bir kopyası oluveriyordu. Artık kaybolmak üzereydi. Atıf annesinin nasıl olduğunu düşündü. Hala Necef'teki bakım evinde miydi? Yoksa teyzesi onu daha güneye, kuzeydeki savaştan uzağa mı taşımıştı? Atıf birkaç mektup yazmış, paranın her ay düzenli bir şekilde yatıp yatmadığını sormuştu. Ama henüz hiçbir cevap gelmemişti. Atıf ilk kartı çevirdi, kupa yedilisi. Tindra 3 hafta önce 7 yaşına basmıştı. Atıf ona bir kart yollamıştı. Onu ne kadar özlediğini, bir an için bile olsa sesini duymak için her şeyi yapacağını yazmasına ramak kalmıştı. Ancak Tindra'nın buraya gelmesini istemiyordu. Sırf bir masada karşılıklı oturabilecekler diye tüm o güvenlik kontrollerinden geçecekti. Atıf yine ona sarılamayacaktı. Ayrıca annesi onu ziyaret etmesine asla izin vermezdi. Cassandra onu olabildiğince uzakta tutmak istiyordu ve Atıf bu kararı için kadını suçlayamıyordu. Geçen kış insanları yaralamış ve öldürmüştü. Ailelere, arkadaşları, hapishane duvarlarının dışında meslektaşları olan insanları. İntikamlarını almak için fırsat kollayanları olan insanları. Ancak Ebu Hamza, Cassandra ve Tindra'yı koruduğu sürece kimse bir şey yapmaya cesaret edemezdi. Bu da en hafif tabirle oldukça ironikti. Zira yaşlı adam Atıf'ın en büyük düşmanıydı. Ebu Hamza onu kullanmış, bir hayaletin peşine takmıştı. Oysa Adnan'ı öldürten, Tindra'yı yetim bırakan aslında bu yaşlı adamın ta kendisiydi. Ebu Hamza ona Cassandra aracılığıyla bir mesaj göndermişti. Polise hiçbir şey söyleme, cezanı çek, talimatlarımı uygula. Cassandra'nın daha fazlasını söylemesine gerek yoktu. Havada asılı kalan kelimeleri dillendirmesi anlamsızdı. Yoksa? Atıf da ayak uydurmuştu. Ebu Hamza'nın direktiflerini usulca uygulamış, sabırlı davranmış ve iyi bir el gelmesini beklemişti. Oyunun akışını değiştirecek bir şey. Atıf elini kupa yedilisinin yanındaki karta yöneltti. Ancak daha kartı çeviremeden sosyal alanın kapısı açıldı ve başgardiyan Blom içeri girdi. Men's Health dergisinin kapağından bir tip gibiydi. Yüksek elmacık yemekleri güneş yanı ve alnında hafifçe kıvrılan kısa boyalı saçlar. Hemen arkasında jimnastikten şişmiş iki gardiyanın daha arasında üzerine fazla büyük hapishane kıyafetleri içinde kuşa benzer ufak tefek bir adam göründü.
''Günaydın beyler'' dedi başgardiyan her zamanki gibi gerekenden daha yüksek bir sesle. ''Bu son sakinimiz. Belki kendini tanıtmak istersin Gilson.''
Blon kenara çekildi, küçük adam olduğu yerde iki nöbetçinin arasında elindeki kağıt poşeti kavramış halde kala kaldı. Korkusunun kokusu Blon'un vücut losyonunu bile bastırıyordu. Kıdemli nöbetçi birkaç saniye daha bekledi, meslektaşıyla pis pis bakıştı.
''Neyse, herhalde daha sonra lak lak edecek bol bol vaktiniz olur. Beni takip et Gilson, seni suitine yerleştirelim. Alıştığın standartlarda değildir gerçi ama...''
Gardiyanlar yanlarında Gilson'la ağır ağır yürüyerek salondan çıktılar. Atıf Roscoe'nun masasındaki adamların birbirlerine yaklaşmalarını, kameralar ve mikrofonlar söylediklerini kaydetmesin diye ağızlarını kapatmalarını izledi. Birkaç dakika sonra gardiyanlar Gilson olmadan geri döndüler. Atıf gözünün ucuyla onları takip etti, bekledi. Baş gardiyan Roscoe'ya baktı. Kare adam başını kaldırdı ve o da bir anlığına Blom'un bakışına karşılık verir gibi oldu. Sonra gardiyanlar salondan çıktılar. Atıf bir sonraki kartı çevirdi, maç ağası. Kartı birkaç saniye elinde tuttu. Ebu Hamza'nın sesini neredeyse duyabiliyordu. ''Talimatlarımı izle, yoksa...'' İri kıyım dövmeli bir sarışın, Atıf onun ismini hatırlama zahmetine bir türlü girmemişti ve aşağı yukarı aynı cüssede sakallı bir Türk... Roscoe'nun masasından kalktılar. Acele etmeden hücrelere doğru sıvıştılar. Atıf'ın yanından geçerlerken adamlardan biri ona selam verdi. Atıf selama karşılık vermedi. Bunun yerine üçüncü kartı çevirdi. Joker. Oyuna başlamadan önce desteden çıkarmayı unutmuş olmalıydı. Atıf kartı alıp sağlam minik bir dikdörtgen haline gelene kadar katladı ve sonra üst cebine koydu. Sonra yavaşça ayağa kalkıp iki adamı takip etti.
9. ayrımın sonu. Sayfa 96.